أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Evet, Perşembe akşamı bahsimiz akaiddir ve akaid içerisinde parantez açmış masumiyet konusunu işliyorduk. Geçen bahslarımıza özetle arz ettik ki, dedik ki, Ehl-i Beyt ekoluna göre peygamberler ta viladetlerinden ta irtihallarına kadar Allah-u Teala'ya dönünceye kadar masumiyet makamına sahiptirler. Çocukluk döneminde olsun, gençlik döneminde olsun, nübüvvetten önce ve sonra olsun. Ve arz ettik ki masumiyetin manası da şuydu ki, yani onlar Allah'ın yasağında asla görülmezler ve görevinde de asla o görevde gayip olmazlar. Bütün yasaklardan sakınırlar ve bütün gerekli görevleri de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Ve arz ettik ki bu masumiyetin temelinde peygamberlerde olan üç özellik vardı ki bu üç özellikten dolayı peygamberler bu hususiyete sahiptiler. Birincisi, bunlar Hak Teala hakkında kamil marifete sahiptirler. Allah hakkında kamil bir marifete sahip olan bir insan artık Allah'ı terk etmesi imkansızdır. İkincisi, bunlar bütün işlerin akıbeti konusunda ilmül şuhudna, ilmül hakkul yakın olarak bilgiye sahiptirler. Her işin son akıbetin ne olduğunu şahit, şuhudla bilmektedirler. Dolayısıyla günahların ve hataların, yanlışların ne gibi felaketlere sahip olduğunu bizatihi şahittirler. Ve görevi terk etmenin ne kadar kötü akıbet olduğunu şahit olduklarından dolayı asla bu işe yeltenmezler. Ve dolayısıyla bu bilgiye sahip olan bir insan doğal olarak masum olur. Üçüncü özellik de budur ki, dedik ki bunlar ilahi terbiyet oluyorlar. Yani bizlerin aksine, bizler toplumda terbiyet oluyoruz. Toplumda bizim muallimlerimiz oluyor. Bizler toplum içerisinde terbiyet ediliyoruz. Hala iyi kötü bir takım özellikler kazanıyoruz ama peygamberler bizatihi Hak Teala'nın terbiyeti altında yer alıyorlar. Allah'tan terbiye aldıklarından dolayı onlar ilahi edeple edeplenmişlerdir. İlahi edeple edeplenen hiçbir kimse masumiyete aykırı bir hareket olmaz. Buna kanıt olarak da bunların seçilmiş olduklarını, yani Kur'an-ı Kerim'de de Allah vermiş ki peygamberleri seçmişiz. Ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e yine baktığımızda görür, seçilmişliği bunların öyle değil ki belli bir yaştan sonra seçilmedi. Yani bunların çocukluk döneminden ta ilk dünyaya gelme, hatta dünyaya gelmeden öncesinden bile Hak Teala bunların seçilmiş kullar olduklarını bize bildirmektedir. İkincisi, bunların doğumundan ta vefatına kadar bunlar selamet ve mübarek olduklarını Kur'an-ı Kerim bize beyan etmiştir. Dolayısıyla selamet ve bereket üzere olan varlıkları da asla selamet ve bereketten çelişen günah ve hata söz konusu olamaz. Bu yüzden bunlar masumdurlar. Ta viladetten ta Hak Teala'ya dönünceye kadar bu konuyu geçirmiştik ve bu arada arz edeyim ki Şia'nın bu konuda, yani masumiyeti ispatlamak konusunda demişti ki üç şeye temessükü vardır. Birincisi akıl. Akılla bu itikadını savunuyor. Diyor ki aklın gereği budur. İkincisi nakil, yani Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın beyanıyla bizatihi peygamberlerin masumiyetini Allah Teala bize Kur'an'da ifade ediyor. Üçüncüsü, bunların bizatihi kendi yaşamları, bunların çocukluktan ta ölünceye kadar yaşamları toplum içerisindedir. Bunların farklı bir yaşam tarzını ortaya koyduklarına bütün alem, bütün insanlık, dost ve düşman şahittirler. Dolayısıyla bunların yaşam tarzı masumiyeti ortaya koymuştur. Tarih de bunu ortaya koymaktadır. Şimdi bahsimiz akli delillerdeydi. Yani akli delillerde Şia'nın akla göre peygamberlerin masum olduğuna dair getirdiği delillerden iki tanesini geçen bahsimizde arz etmiştik. Şimdi üçüncüsünden devam edeceğiz. Ben bir özetleme yaptım ki hatırlamış olalım yani konuyu. Şimdi ise az edeyim ki üçüncü akli delilden devam edeceğiz. Elbette akli delillerden sonra Kur'an ayetlerine ardından da bunda peygamberlerin yaşamından örnekler ve daha sonra zihne gelebilecek şüpheler veyahut da Kur'an ayetlerinden bazen bu konuyla çeliştiği düşünülen o ayetlerin mesela tefsiri, doğru tefsir üzerinde duracağız. Elbette dedik ki masumiyet nedir? Masumiyet yani haramlara ve farzlarda masumiyet söz konusudur. Müstahaplar, mekruhlar ve helallar konusunda peygamberler imtihan veriyorlar. Yani peygamberler haram ve vacibata karşısında artık öyle bir durum söz konusu değil ki burada bir eksik kusurlar ola. Ama gelelim ki mubahlarda, müstahaplarda ve mekruhlarda ise peygamberlerin imtihanları oluyor. Bunlar burada yarışıyorlar. Ki helalda en aza, en asgariye iktifa etmek, azami derecede mekruhtan sakınmak, azami derecede müstahaplara riayet etmek, zayi etmemek peygamberlerin imtihan sahasıdır. Ki bu sahada her birisi başarı kazanırsa üst dereceye, ne kadar başarı kazanmışsa o derecede üstünlük kazanmış olur Hak-ı Teala'nın katında. Çünkü dedik Allah-u Teala'nın katında peygamberler de derecelidirler. Onu lazimler var. Ve derece itibariyle üstün olanları ve derece itibariyle o üstünlerden sonra gelenleri var. Ve bu yüzden ki bizim peygamberimiz mesela bütün peygamberlerin eşrefi ve efzeli ve en üstünüdür. Niye? Çünkü bizim peygamberimizin bu alanda verdiği imtihan hepsini aşmıştır. Çünkü bu alandaki imtihanı bütün peygamberlerin en üstünüdür diye peygamber en üstünü olmuştur. Daha sonraki ulul azimlerdir mesela. Ve ulul azimden sonraki peygamberler de yine kendilerine göre Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tilke rusul faddalne ba'dhum ala ba'd. Bunların birbirlerinden üstünlük dereceleri oluşmaktadır. Örnek mesela diyelim ki Ehl-i Beyt imamları da aynı kategoriye giriyorlar. Mesela İmam Ali Aleyhisselam'dan biz bu örneklerimiz bir örneği mesela asgariye iktifa konusunda helalde. Mesela İmam Ali Aleyhisselam o mektubunda yazıyor, o Osman bin Huneyfe gibi bir davet edilmişti, bir sufraya gitmişti, bir zengin evde, bir zengin aile çocuk evlendiriyor. İmam Ali Aleyhisselam'ın Basra'daki varisidir. Bunu da Basra'nın ileri gelen eşraflarındanmış. Bunu da davet ediyorlar. Tabi bu tamamıyla zenginlerden oluşan bir meclis olduğunda İmam Ali Aleyhisselam'ın haberi oluyor ki senin valin bir meclise gitti ki o mecliste sadece zenginler vardı ve orada fakirler asla yoktu. İmam Ali Aleyhisselam'ın Osman İbni Huneyfe yazmış olduğu bir mektup var. Senden böyle bir haber geldi, üzüldüm diye. Ki orada buyuruyor ki bakınız imamınıza ilk defa mine dünya bir timreyhi ve bu iki tane kuru ekmeğe, iki tane de eski elbiseye iktifa etmiştir. Dünyada, yetindi dünyadan neye? Fakat iki tane kuru ekmek ve iki tane de eski elbise. Başka bir şeye dünyanın dönüp bakmadı. Peygamberler böyledir. Yani dünyanın en az, helalın en asgarisine azami derecede mekruhtan uzak, azami derecede de müstehabbatı yerine getirmeye. Tabii burada geri kalmaları oluyor. Birisi mesela daha fazla bir müstehabbi yerine getiremiyor. O yüzden kendisini orada suçlu hissediyor. Allah'a karşı istiğfar ediyor. Veyahut da çaresizlikten bir mekruh amelle karşı karşıya kaldığında orada az edeyim ki istiğfar ediyor. Velhasıl peygamberlerin imtihanı bu alandadır. Helal ve haram, vacibat ve haramlar konusu, masumiyet bu konuyu artık şey etmiştir. Yani kifayet etmiştir. Masumiyet bu alanda sabittir. Şimdi bunu biz şimdi az edeyim ki ispatlamaya çalışıyorduk. Aklı delillerden, Şia'nın aklı delillerden iki tanesini arz ettik. Üçüncüsü. Üçüncüsü şudur. Şia diyor ki bakınız peygamber olan yani Allah'ı temsil eden keza imam da aynen böyle fark etmez. Peygamber ve imam Allah'ı temsil ettiğinden dolayı Allah tarafından mucizeyle donatılır. Mucizeyle. Yani bir insan peygamberse mucize sahibi oluyor. İmamsa yine mucize sahibi oluyor. İmam zaman selamun aleyh geldiğinde imametini mucizeyle ispatlayacaktır. Yani mucize onun imametinin kanıtıdır. Mucize nedir? Mucize diyor ki Allah'ın o peygamberin peygamberliğini onaylaması yani Allah'ı temsil ettiğinin onayıdır, imzasıdır. Yani nedir? Yani bu insan benim adıma, benim Allah adına her şey yetki bundadır. Sözü Allah sözü, davranışı Allah'ın teyit ettiği bir davranış, hareketi Allah'ın teyit ettiği bir hareket anlamına geliyor. Peygamberlik budur. Allah'ı temsil etmek budur. Yani bunun oturup kalkması, hareketi, duruşu, fikri, düşüncesi Allah'ı temsil ediyor. Allah da bunu kendi onun eliyle icra ettiği mucizeyle onaylıyor. Bu durumda eğer bir peygamberden yalan gibi, bir peygamberde günah gibi, hata gibi durum olsa bu durumda Allah Tebareke Teala o mucizeyle o yanlışı da, o günahı da, o hatayı da, o yalanı da ne etmiş oluyor? Teyit etmiş oluyor. Çünkü mucize yani hepsi bana ait. Mucize imza koymaktır. Allah'ın imzalamasıdır. Demek Allah bir kimseyi imza ediyorsa yani bunda artık doğruluktan başka bir şey yoktur. Bunda evlilik olmaz. Bu durumda demek ki mucizenin kendisi yani Allah'ın peygamberler ve Allah adına yetki sahipleri olan imamların eliyle mucize icra etmesi bunun masumiyetini kanıtlıyor. Aksi takdirde gayrı masumu Allah'ın imzalaması yanlış imzalaması anlamına geliyor. Allah yanlış imzalamaz. Bu da bir delil. Dördüncü delil. Şüphe yok ki Allah'ın dini doğrudur değil mi? Allah'ın dininde yalan, yanlış olmaz. Allah'ın dini dost doğrudur. Allah'ın dininde eğrilik yoktur. Allah'ın vahyinde eğrilik yoktur. Kur'an-ı Kerim'de لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ قَلْبِهِ ne önden ne arkadan ona batil dokunamaz. Yani din %100 doğrudur. Bu dini %100 doğru olması, bu dini aracısı olanın da %100 doğru olmasını gerektiriyor. Yani dinin doğruluğu ancak o zaman mümkündür ki aracı da ne olsun? Aracı eğrilik olmasın onda bir yalan olmasın, bir sapma olmasın, bir yanlış hareket olmasın. Yani çünkü bu aracı bütünüyle dini temsil ediyor. Din adınadır. Dolayısıyla din %100 doğruysa aracı da %100 doğru olmak zorundadır. Eğer aracıda bir evlilik olursa o zaman dinde de evlilik meydana gelir. Oysa ki dinde evlilik yoktur. لَا يَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ o halde dini elinde bulunduran, yani dini getiren de %100 doğrudur, yani masumdur. Başka bir şey yok ki. Beşinci delil. Şüphe yok ki bir insan eğer peygamber ise, eğer imam ise, bunun manası budur ki, peygamber olmanın ve imam olmanın, yani Allah'ı temsil etmek makamında olmanın manası budur ki bunun sözü, bunun duruşu, bunun eylemi delil teşkil eder. Neye? İki şeye. Bir, Allah'a delil teşkil eder. Yarın kullarına diyecek ki ben size peygamber gönderdim, peygamber öyle konuştu. Ben size peygamber gönderdim, peygamber böyle yaşadı. Ben size peygamber gönderdim, vasıfları şuydu. Ya imam, hem Allah için delildir, yani hüccettir. Kime hüccettir? Kullara karşı. Yarın diyecek ki, eğer biz mesela diyelim ki hareketimiz, düşüncemiz, vasıflarımız peygamberin sözüyle, imamın sözüyle, imamın vasfıyla, imamın eylemiyle, peygamberin sözü ve eylemi vasfıyla çelişirse, yarın Allah Tebareke Teala diyecek ki, bak ben sana hüccet tamlamıştım. Kendi adıma sana bir tane örnek koymuştum. Hüccet, delil. Dolayısıyla sen burada hatalısın, hatanı kabul etmek zorundasın. Biz diyemeyiz orada, yok biz yanlış olduğunu bilmedik, biz farkında değildik, biz böyle yani. Bunlar artık orada geçersiz oluyor. Neyle geçersiz oluyor? Allah'ın peygamberleri hüccet kılmasıyla geçersiz oluyor. Ve lezer Allah Teala buyuruyor ki, biz Rusulen mübeşşirin, peygamberler gönderdik, müjdeleyici ve mundirinle uyarıcı, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ اَلَى اللّٰهِ حُجَّ, insanların Allah'a karşı bir kanıtı olmaması. Yani Allah'ın kanıtını tamamlamak namına biz hüccet gönderdik. Ki Allah'ın kanıtı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ve keza arz edeyim ki, kullar içinde hüccettir. Kime karşı? Allah'a karşı. Yani yarın bir kul diyecek, yarın ben gördüm ki peygamber böyle davranıyordu, ben de öyle davrandım. Peygamber böyle yaşıyordu, ben de öyle yaşadım. Peygamber böyle konuşuyordu, benim de hareketim peygamberin koşmasına uygundur. Hüccet tamamdır. Bu peygamberlerin ve imamların sözü, eylemi ve vasfı hem Allah için hüccettir, hem de kul için. Tamam. Bu durumda olamaz ki peygamberin arz edeyim ki davranışında eğrilik olsun, yanılma olsun, hata olsun, yanlış olsun. Niye? Yani bir kul diyebilir ki, ya Rabbi senin peygamberin bu işi yapıyordu, ben de ona baktım yaptım, sen daha niye bana yanlış diyorsun? Kul o zaman hücceti Allah'a galip gelir. Eğer peygamber masum olmazsa, hareketinde, davranışında peygamber masum olmazsa, peygamber masum olmazsa, arz edeyim ki, o zaman peygamberin yanlış hareketinden dolayı ne yapabilir? Bu kimse Allah'a karşı hüccet getirebilir. Diyebilir ki, ben peygamberin bu hareketini gördüm, ben de ona uydum. O halde demek peygamber masum olmalıdır ki Allah'ın hücceti tamamlansın. Çünkü Allah diyor ki, ben peygamberleri gönderdim ki, akıl da bunu diyor. Sizin akıl da diyor ki, peygamber hüccettir. Ve Allah da bunun üstten aklın bu Kur'an diyor. لِيَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلُ, İnsanlar için bir hüccet, bir delil olmasın peygamberlerden sonra. Dolayısıyla peygamberlerin sözlerinin, eylemlerinin, onaylarının, vasıflarının hüccet oluşu onların masumiyetini gerektiriyor. Aksi takdirde masum, hüccet olamaz. Altıncı akli delil. Altıncı akli delil, bizi insanları peygamberlere, peygamber müessesesine muhtaç kılan nedir? Bizim hatakâr oluşumuz, bizim yanılmalarımız, bizim günahlarımız, bizim yanlışlarımız. Peygamberler onun için gerekiyorlar ki gelsinler bize eğriliğinden bizi anlatsınlar, bizi eğrilikten doğruluğa götürsünler. Yani çünkü biz yanılıyoruz diye, çünkü biz günah işliyoruz diye, çünkü biz hata ediyoruz diye bizi bu yanlışlıklardan alıkoyan peygamberlere ihtiyaç olmuştur diye aklen dolayısıyla Allah Teala peygamberleri göndermiştir lütfu gereği. Bizi bu şeyden, felaketten kurtarmak namına. Peki eğer peygamberin kendisi de bizim hastalığımız onda da olursa, o da bizim gibi ara sıra yanılarsa, yanlış yaparsa, ehliyet düşerse, hata ederse. Peki onun yanlışını kim doğrultacak? Ona da bir peygamber mi gerekecek? O halde demek ki peygamber son sözü söyleyen kimsedir. O demek ki onda yanılma olamaz, onda hata olmaz, onda isyan olmaz. Ki bizim bu ihtiyacı karşılarsın. Aksi takdirde bu ihtiyaç karşılanmış olmaz. Peygamberin kendisine de peygamberine başka bir peygamber gönderilmesi gerekir. Yedinci akıllı delil. Aklen peygamber olan kimse, imam olan kimse makamı gereği itaati akıl diyor ki buna itaat etmelisin. Yani insan aklı bir kimseyi peygamber olarak kabul ederse, ya imam olarak, yani Allah'ı temsil eden imam olarak kabul ederse, akıl diyor ki, peygambere ve imama karşı durulmaz. Karşı durmak yanlıştır. İttibası nedir? Kesinlikle gerekiyor. Peygambere uymalısın. Akıl bunu diyor. Kur'an'da da buna bir işaret var. Mesela diyelim ki Allah Teala, diyor ki kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'un yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız size bana ittiba edin. Yani bana uyun. Bakın ben neyim size, siz de o şekilde olun. Allah da sizi sevsin. Yani peygambere ittiba Kur'an'ın emri olduğu gibi akıl da bunu sana emrediyor. Çünkü peygamberliğin makamı bunu gerektiriyor. İmamet makamı bunu gerektiriyor. Bu durumda eğer peygamber, biz ittiba etmemiz gerekiyor ise, peygamber yanlış yapabilirse, yanlışa düşerse, o bir aklımız ne diyor, diyor buna uy. O zaman yanlışa düşmek, bizatihi Allah'ın ruhsatıyla ve aklın ruhsatıyla ne oluyor? Caiz oluyor. Akıl diyor ki bunun peşine git. Bu seni felakete götürürse de git. Felakete götürürsem o zaman yani Allah'ın izniyle ben felakete giden bir kimsenin arkasından gidiyorum. Aklın izniyle, akıl böyle bir şey demez. Akıl niçin diyor peygamberin, peygambere ittiba gerekiyor, aklın gerekçesi budur. Gidiyor ki bunda yanlış yok. Bu doğrudan, doğruyu temsil ediyor. Akıl bundan dolayı %100 ittibayı gerekli görüyor. İşte Kur'an da o şekilde onu teyit ediyor. Bu durumda demek peygamberlerde yanlış olmaz. Mümkün değil. Çünkü aksi takdirde o yerdeki yanılmıştır. Biz yanlışına da tabi olmak zorundayız. Yanlışa tabi olmak da doğru değildir. Ve demek ki akıl madem ki mutlak bir ittibayı gerekli görüyorsa demek bunda yanlış yoktur. Akli deliller kısa kısa diyorum bitireyim ağamız. Birkaç tane kaldı bitireceğim inşallah nakli delillere geçme üzere. Peygamberler getirdiği risaleti eğer insanlarda güven oluşturmazsa, yani bir insan geldi peygamberlik iddiasında bulundu bizde, eğer bize güven gelmezse iman olmaz. Şüpheli olduğumuz halde yani bir insan bir şey diyor anlatıyor ama biz şüpheliyiz. İman olur mu? Olmaz. İman ancak o zaman olur ki biz onun sözüne %100 güvenelim. %100 onu doğru görelim. İman burada olur. Eğer bir peygamberde hata caiz olursa, yanılma, unutma, yanlış, günah caiz olursa iman gerçekleşmez. İtminan olmaz, güven olmaz. İmanın temeli güvene dayanır. Demek ki bu iman meselesinin gerçekleşmesinde peygamberlerin masum olması gerekiyor. Dokuzuncu delil, akıl delil. İşaret etmiştik buna da. Yanılmaların, hataların kaynağı neydi? Aklı zaaf, cehalet ve nefsani, nefsin doğru terbiye olmayışı. Biz kendimizde bunları da buluruz. Aklımız zayıftır, ilmimiz azdır, cehaletimiz çoktur. Nefsimiz terbiye edilmemiş diye biz hatalar buradan kaynaklanıyor değil mi? Biz bunları da yapıyoruz. Peygamberlerde gördük ki nedir? Akıl kamil, nefs terbiyesi kamil ve arz edeyim ki dolayısıyla bunlarda da o günaha düşme, hata yapma gerekçesi, zeminesi yoktur. O sonsuz ilim, tam %100 cehaleti olmayan bilgi ve arz edeyim ki sefaheti olmayan akıl ve azgınlığı olmayan terbiyet olmuş mutmain nefs. Burada daha günaha yer var mı? Burada hataya yer var mı? Burada cehalete yer var mı? Burada nisyana yer var mı? Olmaz, bunların yeri yok. Zeminesi yok. Peygamberlerde bu gibi şeylerin zeminesi yoktur. Nitekim bizler de bazı alanlarda bu boyuta sahip olduğumuz alanlarda neyiz? Masumuz. Zehir içmeyiz. Değil mi? Çünkü ilim, kesin bilgimiz var ki zehir öldürücü diye. Masumuz. Ve misalimiz var. 10. delil. Peygamber ve imam gerek öyle bir konumda olan ki insanlar onu seve, ısına ona, onun etrafında toplana, hatakar, günahkar, yanlışa düşen bir insan, insanları cezbetmez. Belki insanları ne eder? Kaçırır. Dolayısıyla akıl diyor ki, peygamberlerde cazibe olmalıdır. Cazibe ancak o zaman olur ki onlarda günah olmuyor, onlarda hata olmuyor, onlarda bizdeki kusurlar olmuyor. Bu cazibenin sağlanması ve nefretin olmaması için peygamberler masumdurlar. 11. delil. Peygamberleri üzmek, peygamberlere eziyet etmek hem aklen ve hem naklen haramdır. Bir peygambere insan hakaret etmesi küfürdür değil mi? Peygambere azı. Peygamber belki ancak nedir? Ona saygı duyulması gerekiyor. Peki bir günaha yapan insana saygı duyulmaz. Peygamber günaha düşerse saygısını kaybeder. O zaman biz eziyet edebiliriz mi peygambere? Peygamberlik makamı mutlak eziyetten uzak olmayı gerektiriyor. Kimsenin peygambere en ufak bir üzücü davranış önünde sergileme aklende ve naklende hakkı yoktur. Bu da ancak masumiyetle sağlanır. Keza mutlak saygı, peygamberler mutlak saygıyı hak ediyorlar. Mutlak saygı da ancak yine masumiyetle, bunun tersi. Eziyetin mutlak eziyetsizlik ve mutlak saygı peygamberlerin ve imamların gereklilik olduğuna kaldır. Makamlar bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar masumdur. Ve sonuncu delil diyorum, sözümü tamamlıyorum. Günaha düşen insan, sonuncu delil olmuyor bir ardası, iki tane delil kaldı burada. Birisi de şu. Yanlışa düşen cezayı hak ediyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah demiş, günah işleyenler, ey kullarım sizlerin, dedi, kim bunlar yaparsa, yeslavunel sa'ira, cehenneme boylarlar. Peygamber de günah işleyen de, peygamber de mi cehennemlik olacak? Böyle bir şey aklen ve naklen imkanı yoktur. Dolayısıyla peygamberle günah yoktur, hata yoktur. Arz edeyim ki günah işleyen insan fasık oluyor. Yani sözünü artık o yalancı kabul ediyor. Tekim mesela Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Diyor ki, اِذَا جَعَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَى. Fasık bir insan bize haber getirdiğinde ona itimat. Peygamberde eğer yalan olursa, hata olursa, günah olursa peki biz nasıl olur sözünü tasdik edelim o zaman? Yalancı olmuş. Yani fasıktır. Fasıkı gerek tekzip edelim o zaman. O şekilde peygambere tasdik etmekle mükellefiz. Akıl da diyor, şerh de diyor, nakil de diyor. O anda demek ki mutlak anlamda peygamberler aklen bu ölçüler gereğince asla yanlışları yoktur, hataları yoktur, nisyanları yoktur, yanılmaları yoktur. İmam Sadık Aleyhisselam'ın tabiriyle onlar yaratılış itibariyle bize benziyorlar ama ahlak itibariyle, eylem itibariyle, davranış itibariyle bizden farklıdırlar. Evet, onlar da beşerdir. Onlar da bizim gibi yemek yerler, çarşıda yürürler, hareket edirler. Cismen beşerdirler ama ruhları bizim ruhumuzdan çok ötededir. Onların ruhları müeyyettir bir ruhil ve eyyednahu bir ruhul kudus. Mukaddes ruhla teyit olan bir ruh mukaddestir efendim. Bu akli delilleri biraz da azdan çoktan işaret ettiğin akli delillere tamamlamış olduk inşallah. Bir sonraki bahsimizde artık Kur'an ayetlerine geçeceğiz. Kur'an ayetlerinde peygamberlerin masumiyetini, mutlak masumiyetini ortaya koyacak ayetler üzerinde duracağız. Allah Teala cümlemize peygamberleri tanımayı ve onlara ittiba etmeyi, onların marifetiyle marifetlemeyi nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem.